Ayrım 17. 35. gece gelince sözünü şöyle sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki Ali Nur bir kahkaha kopararak yattığı yerden kalkıp oturmuş ve Şeyh İbrahim'e sen orada ne yapıyorsun? Senden daha bir saat önce bana arkadaşlık etmeni rica etmiş, sen de beni reddetmemiş miydin? Ve de 13 yıl var ki böyle bir şey yapmadım dememiş miydin demiş. Bunun üzerine Şeyh İbrahim epeyce utanmış. Sonra düşünce değiştirip acele acele vallahi benim sitem edilecek bir yanım yok. Tüm suç içmem için beni sıkıştıran bu kız da demiş. Bunun üzerine Ali Nur öylesine gülmüş ki Enis Üccelis eğilip onun kulağına sen işi bana bırak ve alay etmekten vazgeç. Göreceksin ne kadar çok eğleneceğiz demiş. Sonra kendine bir bardak şarap doldurup içmiş. Ali Nur'a da bir bardak doldurmuş, o da içmiş. Sonra böylece bir kendisine bir Ali Nur'a şarap doldurarak Şeyh İbrahim'e en küçük bir ilgi göstermeden içmeyi sürdürmüşler. Onların bu yaptıklarını şaşkınlıkla izleyen Şeyh İbrahim sonunda dayanamayıp birilerini içmeye çağırıp da sonra bu tür davranışta bulunmak ne mene iştir? Yani oturup sizin ne yaptığınızı seyretmem için mi beni davet ettiniz diye sormuş. Bunu duyan Ali Nur ile Enis Üçelis öylesine gülmeye başlamışlar ki neredeyse bayılıyorlarmış. Bunun üzerine onun kendileriyle birlikte içmesine rıza gösterip gecenin üçte biri geçinceye kadar böylece içip durmuşlar. Enis Üçelis Şeyh İbrahim'e ey Şeyh İbrahim bana şu fenerlerdeki mumlardan birini yakmam için izin verir misin diye sormuş. O da o sırada bile yarı sarhoş olur ama sadece birini sadece birini yak diye yanıt vermiş. Enis Üccelis hemen ayağa kalkmış ama sadece bir tane değil salondaki 80 fenerin tüm mumlarını yakmış ve dönüp yerine gelmiş. Bunun üzerine Ali Nur Şeyh İbrahim'e ey Şeyh seninle birlikte olmak bilsen bana ne kadar çok keyif veriyor ama bilmem bana şu meşalelerden birini yakmama izin verir misin demiş. Şeyh İbrahim de ona öyle olsun kalk şu meşalelerden birini yak ama sadece birini beni kandıracağını sanma demiş. Ali Nur da kalkıp sadece bir tane değil, Şeyh İbrahim zerrece fark etmeden 24 avizenin içindeki 24 meşalenin hepsini yakmış. Bu durumda tüm salon, tüm saray ve tüm bahçe ışığa boğulmuş. Şeyh İbrahim de gerçekten siz ikiniz benden çok hovardasınız demiş. Ve bu sırada adam akıllı sarhoş olduğundan ayağa kalkmış ve bir yandan öbür yana yürüyerek toplantı salonunun 84 penceresinin hepsini açmış. Sonra dönüp yeniden oturmuş ve iki genç de içki içmeyi ve onlarla birlikte salonu kahkahalar ve şarkılarla çınlatmayı sürdürmüş. Ama her şeyi bilen, her şeyi işiten, nedenlerin ve sonuçların yaratıcısı Tanrı'nın ellerinde bulunan talih, tam o saatte Harun Reşit'in hava almak için ay ışığında sarayının Dicle'ye açılan pencerelerinden birinde oturmasını istemiş ve oradan nehrin öte yakasında bulunan yazlık saraya doğru bakarken havada parlayan ve suya yansıyan bu ışıkların farkına varmasına uygun görmüş. Halife ne düşüneceğini bilemeden sadrazamı Cafer Ülbarmaki'yi çağırtmış ve Cafer huzuruna gelince ona ''Ey vezir denen köpek, sen benim hizmetimde olursun da Bağdat'ta benim kentimde olup bitenden bana nasıl haber vermezsin?'' diye haykırmış. Cafer de ona bu sözlerle bana ne demek istediğinizi anlamadım diye yanıt vermiş. Halife de ona tamam şu saatte Bağdat düşman saldırısına uğrayıp işgal edilse bundan daha kötü olmazdı. Ey lanet olası! Harikalar sarayının ışığa boğulmuş olduğunu görmüyor musun? Böyleyken sen tüm büyük salonu aydınlatabilecek, tüm fenerleri ve avizeleri yakabilecek ve tüm pencereleri açabilecek kadar küstah ve kudretli olan kişiyi bilmezden geliyorsun. Allah belanı versin. Artık benim halife sıfatım da bana ait değil. Madem ki her şey benim bilgim dışında olup bitiyor diye haykırmış. Cafer de bir an titremeler içinde kalarak sana harikalar sarayının tüm pencerelerinin açıldığını, tüm fener ve avizelerinin yakıldığını kim söyledi diye sormuş halife. Şuraya gel de bakalım demiş. Cafer halifenin yanına yaklaşarak ve bahçelerden yana bakarak sarayı ay ışığından da parlak adeta yanıyor gibi gösteren tüm aydınlanmayı görmüş. Bunun üzerine Cafer, bu durumun Şeyh İbrahim'in birdensizliğinden ileri gelebileceğini anlamış ve yaratılış bakımından iyi ve merhametli olduğundan olasılıkla bu işten bir yarar sağlamak üzere bir girişimde bulunduğunu sandığı sarayın ve bahçenin ihtiyar bakıcısı ve Şeyh İbrahim'i bağışlatacak bir özür bulmak için düşünmüş. Ve halifeye, "Ey Emirül Müminin, Şeyh İbrahim geçen hafta bana geldi ve bana, ey Efendimiz Cafer, sizin ve Emirül Müminin sağlığında ve de sizlerin korumanız altında çocuklarımın sünnet düğünlerini kutlamak en büyük dileğimdir," dedi. Ona, "Peki benden ne istiyorsun ey Şeyh?" diye sordum. Bana, "Sadece senin aracılığınla Harikalar Sarayı'nda çocuklarımın sünnet düğünlerini kutlamak için halifeden izin almak istiyorum," dedi. Ben de ona, "Ey Şeyh, bu düğün için gerekli her şeyi şimdiden hazırlayabilirsin. Bana gelince Allah izin verirse halife ile ilk buluşmamızda ona dileğini bildireceğim," dedim. Bunun üzerine Şeyh İbrahim yanımdan ayrıldı. Bana gelince, "Ey Emirül Müminin, söz konusu meseleyi sana açmayı tümüyle unuttum," demiş. Halife buna, "Ey Cafer, bir tek suç işleyecek yerde cezalandırılacak iki suç birden işlemişsin. Ben de seni iki noktadan cezalandırmalıyım. İlki söz konusu dileği gelip bana bildirmemen, İkincisi ise Şeyh İbrahim sana gelecek ricada bulunurken ihtiyaç içinde bulunduğunu anlamanı istemiştir. Harcamalarını giderecek bir şeyler vermek gerekirdi ona. Oysa sen bir yandan ona bir şey vermediğin gibi öte yandan gelip haber vermediğinden benim de kendisine yardım etmemi önlemiş oldun," diye yanıt vermiş. Cafer de, "Ey Emirül Müminin, unutmuşum işte," demiş. Bunun üzerine halife, "Öyle olsun, seni bu kez bağışladım ama şimdi babalarımın ve sülalemin şanına yaraşır şekilde şu andan başlayarak gecemizi gidip Şeyh İbrahim'in yanında tamamlamamız gerekir. Çünkü iyi bir adamdır o, onu sık sık ziyaret eden Bağdat'ın belli başlı şeyhlerinin çok saydığı vicdanlı bir adamdır. Biliyorum ki fakirleri korur, muhtaç içinde olanları kollar ve şimdi Allah rızası için birçok kişiyi evinde yatırıp beslediğinden eminim. Biz de böylece oraya giderek belki bu fakirlerden birinin bizden isteyeceğini yerine getirerek hem bu dünyada hem de ötekinde bize yarar sağlayacak bir sevap işlemiş oluruz. Kim bilir belki de ziyaretlerimizle mutluluğunun doruğundaki bu iyi yürekli şeyhe ve tüm dostlarına fikrimce bir yarar sağlamış oluruz," demiş. Ancak Cafer, "Ey Emirül Müminin, gecenin büyük bir bölümü çoktan geçip gitti ve şeyhin tüm çağrılıları şu anda oradan ayrılmak üzeredir," diye yanıt vermiş. Halife de, "Kesinlikle onlara katılmamız gerek," demiş. Cafer de susmak zorunda kalmış fakat çok şaşırmış ve ne yapacağını bilememiş. Bu sırada halife ayağa kalkmış ve Cafer huzurunda eğilmiş. İkisi yanlarında cellat mesrur olduğu halde her zamanki gibi üçü de tacir kılığına girerek gerekli tedbirleri aldıktan sonra Harikalar Sarayı'na doğru yollanmışlar. Bağdat sokaklarından geçerek Zevkler Bahçesi'ne ulaşmışlar. Halife önden ilerlemiş ve büyük kapının açık olduğunu görmüş. Şaşıp kalarak Cafer'e, "Bak, Şeyh İbrahim kapıyı açık bırakmış. Gerçekte asla böyle bir şey yapmazdı," demiş. Bununla birlikte üç birden içeri girmişler ve bahçeyi geçip sarayın önüne gelmişler. Ve halife, "Ey Cafer, yanlarına ulaşmadan önce ilkin gizlice ve ses etmeden onları gözetlemem gerek. Böylece Şeyh İbrahim'in çağrılı olarak kimleri kabul ettiğini, çağrılılar arasında bulunan kentin ileri gelen şeyhlerinin miktarını ve bunların Şeyh İbrahim'e sunduğu armağanları ve hangi cömertliklerle onu donattıklarını görmem gerek. Şimdi onların hepsi her biri kendi köşesinde, merasimin dinsel gereklerine dalmış olsa gerektir. Çünkü hiç ses işitmiyor ve varlıklarını sezinleyemiyorum," demiş. Bu sözleri söyledikten sonra halife yöresine bakıp büyük bir ceviz ağacı görmüş ve "Ey Cafer, bu ağacın üzerine çıkmak ve oradan içeriği görebilmek istiyorum, hele bana yardım et," demiş. Ve halife ağacın üzerine çıkmış, bir daldan öbürüne sıçrayarak sonunda pencerelerin tam karşısına gelen bir dala ulaşıncaya kadar tırmanmasını sürdürmüş. Bunun üzerine dala oturmuş ve pencereden içeri bakmış. Ve oracıkta bir erkek, bir dişi, ikisi de birer ay gibi yaradanın överek yarattığı iki genç ile bu ikisinin arasına oturmuş, bahçesinin bekçisi Şeyh İbrahim'i görmüş ve de onun bardağı elinde kıza, "Ey güzeller sultanı, içki ancak değerini şarkıyla desteklenirse ortaya koyar. O harika sesinle bizi büyülemen için, seni yüreklendirme uğrunda şairin söylediği sözlerini okuyacağım. Dinle. Ya Leyli, ya Ayni. Sevgilinin şarkısını duymadıkça asla içki içme. Çünkü ben atın ıslık sesi duymadıkça su içmediğinin farkına vardım. Ya Leyli, ya Ayni. Ey gece, ey gözler. Sevgilinin gözleri anlamındaki bu sözler tüm Arap şarkılarının motifidir. Şarkının her yerinde giriş olarak eşlik etmek için final olarak okunur. Sonra gönlünü hoş tut sevgilim. Öv onu, okşa onu. Sonra onun üzerine gömül. Uzan onun yerine. Sen büyüdükçe o küçülsün. Sadece kendileri küçük olduğu halde senin tutkunu büyüten kızlarla içki iç. Mardrius'un İngilizceye çevirisinin varyasyonu. Ya Leyli, ya Ayni. Şeyhi İbrahim'i bu durumda gören ve ağzından daha çok çapkınca sayılabilecek ve onun sarayın ihtiyar bakıcısı olarak yaşına asla uygun düşmeyen bu şarkısını işiterek halife hiddetinden terinin iki kaşı arasından aktığını duyumsamış ve aceleyle ağaçtan aşağı inmiş ve Cafer'e bakıp ona "Ey Cafer, ömrümce sünnetin dinsel merasimini latuhi bir revişle yerine getirmek üzere bu salonda toplanmış bu saygın şeyhlerinki kadar örnek oluşturacak hiçbir manzara görmedim." Lahuti, Tanrı alemine ait olan reviş, tarz, üslup. "Bu gece gerçekten kutsamayla dolu bir gece. Sen de ağaca çık, salona acele bir göz at. Bu saygın cami şeyhlerinin hayır duaları sayesinde kutsanma fırsatını kaçırma," demiş. Cafer, Emirül Mümin'in bu sözlerini duyunca çok şaşırmış. Fakat uzun boylu kararsızlık duymadan hemen ağaca çıkmış ve pencerenin karşısındaki daldan içerisini gözetlemiş ve içki içen üç kişiden kadeh elinde şarkı söylerken başını sallayan Şeyh İbrahim'den, ona bakıp dinlerken alabildiğine gülen Ali Nur ile Enis Üccelis'ten oluşan grubun manzarasını seyretmiş. Bu manzarayı gören Cafer'in mahvolduğuna hiç kuşkusu kalmamış. Bununla birlikte ağaçtan inmiş ve Emirül Mümin'in huzuruna gelmiş. Halife de ona, "Ey Cafer, Tanrı'ya şükürler olsun ki bizi arınmaların dışsal merasimlerini tüm gücüyle izleyenlerden yaratmış ve bu gece gördüklerimizin düştüğü baştan çıkaranların kötü yolundan ve akılsızların hata ve görüşlerinden ırak eylemiş," demiş. Cafer de şaşkınlığının büyüklüğü dolayısıyla ne yanıt vereceğini bilememiş. Halife Cafer'e bakarak, "Ama mesele bu değil. Ben asıl gözlerime yabancı gibi görünen bu iki genci buralara kadar kimi sürüklediğini bilmek isterdim. Gerçekte ey Cafer, güzellikten, mükemmellikten, boy inceliğinden ve her türden hayranlık uyandıran niteliklerden yana gözlerimin bu iki genç gibisini hiç görmediğini sana söylemeliyim," diyerek sözlerini sürdürmüş. Bunun üzerine Cafer halifeden özür dilemiş ve kusurunu bağışlatmış. Sonra da ona, "Ey halife, gerçekte doğruyu söylüyorsun. Bunlar sahiden çok güzel gençler," demiş. Halife de bunun üzerine, "Ey Cafer, seninle bir kez daha birlikte ağaca çıkalım ve bindiğimiz daldan onları gözetlemeyi sürdürelim," demiş. Ve ikisi birlikte ağaca çıkıp pencerenin karşısındaki dalın üzerine oturmuş ve içeri bakmışlar. Tam o sırada Şeyh İbrahim, "Ey sultanım, güney bağlarının bu şarabı, ahlakın ve onun çirkin taassubunun kısır ağırlığını benden alıp götürdü." Güney bağlarının sözlerini Mardrus'un İngilizceye çevirisinden aldım. "Ama mutluluğum senin ahenk uyum tellerini tıngırdattığını işitmeden tam olmayacak," diyormuş. Enis Üccelis de ona, "Fakat ey Şeyh İbrahim, telli bir saz olmadıkça uyum tellerini nasıl tıngırdatırım?" yanıtını veriyormuş. Şeyh İbrahim, Enis Üccelis'in bu sözlerini işitince ayağa kalkmış, halife de Cafer'in kulağına, "Bu yaşlı hovarda kim bilir şimdi ne yapacak?" diye fısıldamış. Cafer de, "Bilinmez ki," diye yanıt vermiş. Bu sırada birkaç dakika için ortalıkta görülmeyen Şeyh İbrahim, elinde bir udla salona geri dönmüş. Halife bu uda dikkatle bakmış ve bunun salonda eğlence olduğu ya da kendisini eğlendirdiği zaman gözde şarkıcı İshak'ın her zaman çaldığı udun ta kendisi olduğunu görmüş. Bunu gören halife, "Vallahi bu kadarı da fazla. Yine de bu harika kızın şarkı söylemesini dinlemek isterdim. Ama kötü şarkı söylüyorsa, ey Cafer, hepinizin elimden çekeceği var. Eğer makamları bileyerek ve uyumlu şarkı okursa, şu üç kişiyi nimetlere boğarım. Ama ey Cafer, yine de senin elimden çekeceğin var, demiş. Bunu duyan Cafer, Allahümme diye haykırmış. Bu durumda onun doğru dürüst şarkı söylemeyi bilmemesini dilerim. Halife bunu duyunca şaşırmış ve neden birinci durumu ikinciye yeğledin diye sorunca Cafer, çünkü onlarla birlikte ceza görürsem çekeceğim işkence saatlerini daha neşeli bulacağımı sanıyorum diye yanıt vermiş. Bunu duyan halife içinden gülmüş. Bu sırada genç kadın udu bir eline almış, ötekiyle de işten anladığını belli eden bir tavırla düzen tutturmuş. Çok uzaktan ve tatlı bir taksim yaptıktan sonra telleri titreterek onları tüm ruhlarıyla adeta demire eritecek ve ölüyü diriltecek, kayanın ve çeliğin ruhuna nüfuz edecek şekilde ses verdiren mızraplar vurmuş. Sonra ansızın sesiyle uda eşlik ederek şarkı söylemeye başlamış. Ya Leyl, düşmanım beni görünce aşkın çeşmesiyle susuzluğumu ne çok gidermek istediğimi anlar. Ya Ayn, dostum böylesi haykırışlara kulak verirse çok uzaklara kaçmaktan başka çare bulamaz. Ama tadılan zevkleri ve aşkımızın çılgınlıklarını bana borçlu olduğunu hiç unutabilir mi? Ey aşkımızın zevkleri ve çılgınlıkları, ya Leyl. Enis Üçceliz şarkısını bitirdikten sonra telleri inleterek uttan uyumlu sesler çıkarmayı sürdürmüş. Halife de bir ah ya da bir ya ayn ünlemine yanıt olarak duyduğu zevkle kendinden geçerek haykırmamak için tüm gücünü kullanmış. Ve de vallahi ey Cafer, tüm yaşantımda bu genç esirenin sesi kadar harika ve hayranlık uyandıran bir ses işitmedim demiş. Cafer de gülmüş ve umarım ki şimdi halifenin hizmetkarına karşı duyduğu hiddet yok olmuştur demiş. Bu konuşmayı izleyerek halife ve Cafer ağaçtan inmişler ve halife Cafer'e, şimdi salona girmek, onların meclisinde bulunmak ve genç esirenin benim önümde şarkı söylediğini işitmek istiyorum demiş. Cafer ona, ey emirül müminin, şayet onların meclisine katılırsan onları çok tedirgin edersin. Şeyh İbrahim'e gelince hiç kuşkusuz korkudan ölür yanıtını vermiş. Bunun üzerine halife, öyleyse ey Cafer, senin bana onların dikkatlerini çekmeden, kendimizi de tanıtmadan bütün bu işlerin tam anlamıyla aslına ulaşmak için bir tertip bulman gerekiyor demiş. Orada halife ve Cafer nasıl bir tertip düzenleyeceklerini derin derin düşünürken bahçenin ortasından ağır ağır akan büyüyecek bir dereye doğru yol almışlar. Dicle'ye bağlantılı olan bu derede Dicle'den kaçıp buraya sığınan ve burada onlara atılan yemle beslenen pek çok balık varmış. Ve de halife daha önceleri balıkçıların burada toplandıklarını fark etmiş. Hatta bir gün Harikalar Sarayı'nın penceresinden dışarıya bakarken balıkçıları görüp seslerini işitmiş. Bunun üzerine Şeyh İbrahim'e balıkçıların bahçeye girip derede balık avlamalarına kesinlikle müsaade etmemesi ve yakaladığı her suçluyu şiddetle cezalandırması için emir vermişmiş. Oysa o akşam bahçenin kapısını açık bırakılmış bulan bir balıkçı içeri girmiş ve kendi kendine bol bol balık avlamak için işte iyi bir fırsat demiş. Bu balıkçının adı Kerim'miş ve Dicle balıkçıları içinde epeyce tanınmış biriymiş. O sırada ağını suya atmış bekliyormuş. Bir yandan da şu harika dizeleri okumaya koyulmuş imiş. Ey su üzerindeki yolcu, tehlikeleri ve gidip gitmeyi unutarak yolculuğa çıkmışsın. Ne zaman yolculuğu bırakıp evinde oturacaksın ve ne zaman onu arasan da servetin sana hiç gelmeyeceğini anlayacaksın. Denizin kudurganlığını ve balıkçının yorgunluğunu hiç görmüyor musun? Gece yıldızlarla doluyken geceleri yorgun ve bıkkındır o. Oysa gece sakin, yıldızlar parlaktır. Ağlarını suya fırlatınca gözleri ağının kabaran göğsünden başka bakılacak ve görülecek göğüs aramaz. Asla ey yolcu balıkçı gibi davranma. Bak, yaşamın ve dünyanın değerini bilen, yeryüzünün günlerinden de gecelerinden de keyiflenmeyi bilen adam işte sarayında oturuyor. Mutlu ruhu huzur içinde yeryüzünün tam meyvelerini tadıyor. Bak, zevkle geçen bir geceden sonra işte uyanıyor. Genç bir dişi ceylanın gülüşü altında ve ona ait olan, ona gülen bir ceylanın iki gözünün bakışı altında uyanıyor. Şükürler olsun Tanrı'ya, birine vereceğini verir, ötekini her şeyden mahrum eder. biri balık tutar ve öteki bu balığı yer. Şükürler olsun Tanrı'ya.